Dördüncü ayrım. Türk göçebeliği kendine özgü bu tür nitelikleri nedeniyle asla basit ve ilkel olmamış, araştırmacılar tarafından uygarlaşmaya, yenileşmeye, yerleşikliğe ve ziraate açık, hatta meyilli olduğu sürekli vurgulanmıştır. Turan, 2000, sayfa 116. Kaldı ki Türkler hiçbir zaman başıboş denilebilecek bir hayat tarzı sürmemiş, gerek askeri, gerek idari ve ekonomik yollarla yaşadıkları merkezi devletlerle bağlantı içinde olmuşlardır. Selçuklu ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu bağlantılar hemen tüm açıklığıyla bilinmektedir. Yazıcı, 2008, sayfa 158-159. Türk göçebeliğinin kendine özgü niteliği, hatta bazı bakımlardan uygarlıklardan üstün yanları olduğu konusunda çok sayıda araştırma yapılmış, yazı kaleme alınmış. Köprülü, 1938, Rassoini, 1971, sayfa 4, Sinor, 2002A, sayfa 24. Türklerin tarihte uygarlıklar arasındaki arabuluculuk rolünün önemi üzerinde durulmuştur. Kahun, 2006, sayfa 5. Sinor, 2002B, sayfa 424. Togan, 1981, sayfa 5. Sanki bunları biliyormuşçasına, göçebe Türkler de ruh hali açısından kendilerini hep yerleşik tarım toplumlarından üstün görmüşlerdir. Golden, 2002B, sayfa 467. Türk göçebeliği kendine özgü birçok nitelik barındırmaktadır ve bu nitelikler yüzünden Türk yöneticileri yerleşik yaşama geçmekte kararsız kalmışlardır. Göçebe yaşam tarzı ve değer sistemi topluma dinamizm, dinçlik, dayanıklılık, eşitlik ve dayanışma ruhu katmaktadır. Ayrıca Türk göçebeliğinin yeniliklere, değişime ve uygarlıklara açık olması büyük bir avantaj sunmaktadır. Türklerin en zor dönemlerde yaptıkları hiç beklenmedik atılımlarda, yenileşme girişimlerinde göçebe ruh halinin büyük payı vardır. Bu nedenle atalarımız yerleşikliği öneren yaşam ve inanç sistemlerine geçip geçmeme tartışmalarında hep bu hususları göz önünde bulundurmuşlardır. Öyle ki göçebelikle yerleşiklik arasında bir türlü karar kılamama tutumu adeta Türklere özgü bir nitelik göstermektedir. Örneğin ünlü vezir Ton Yukuk, Doğu Göktürk İmparatoru Bilge Kağan'a "Biz Çinlilerin %1'i kadarız. Bir şehir kurup oturursak orada düşman bizi yok eder. Halbuki eski hayatımızı sürdürürsek zayıf olduğumuz zamanlarda çekilir, güçlü olduğumuz zamanlarda ilerleriz" demiştir. Eröz, 1991, sayfa 77-78. Sümer, 1993, sayfa 7. Yine aynı nedenle 11. yüzyılda Oğuzlar şehirlerde yaşayanlara yatuk, tembel demekte, yatukları savaşmayan, mücadele gücünü yitirmiş insanlar olarak görmektedirler. 15. yüzyıla gelindiğinde Akkoyunlu Devleti'nin kurucusu Kara Yülük Osman Bey oğullarına "Sakın oturarak yaşayışa geçmeyiniz. Çünkü beylik ve hakimlik, yörüklük ve Türkmenlik hayatını geçirmekle olur" demektedir. Hür, 2006. İlgili not açıklamasını okuyorum. Bu söz Osmanlı tarihçisi Yazıcızade Ali'den alınmıştır ve büyük tarihçimiz Faruk Sümer bu sözün Akkoyunlu Bey'i Kara Yülük Osman Bey'e ait olduğunu öne sürmektedir. Söylemez, 2007, sayfa 7. Ama kimi tarihçilerimiz aynı kanaatte değildir. Sözün Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey tarafından söylendiğini belirtirler. Örneğin Zeki Velidi Togan bunlardandır. Üstelik Togan, 1981, sayfa 106, daha da ileri giderek bu sözü tüm Türk tarihine teşmil eder. Bartolt, Oğuz Destanı'nın Yazıcıoğlu Ali naklinde, "Daima göç edeler, oturak olmayalar" cümlesinin Çengiz yasasından olduğunu göstermiştir. Fakat Çengiz'e nispet edilen rivayetlerin bir kısmı da kendisine ecdadı ve sülale efradı tarafından gençliğinden beri öğretilen eski Türk destanlarından alınmış olabilir. Yine aynı Yazıcıoğlu rivayetinde şöyle deniliyor: "Merhum Kara Osman dahi dayım bu öğüdü oğlanlarına vermiş olmasın ki oturak olasız, ki beylik, Türkmenlik ve yörüklük edenlerde kalır dermiş. Burada Kara Osman, Osmanlıların ceddi olan Osman Gazi'dir. Yazıcıoğlu'nun eserinden ve Oğuz destanlarının diğer bazı rivayetlerinden anlaşıldığına göre, İlhanlılar memleketine dahil olan Oğuzlar ve Akkoyunlu beyleri, Çengiz Han'ı Oğuz Han'ın tarihte tekerrürü gibi telakki etmişlerdir. Herhalde efsanevi Oğuz Han ve Çengiz Han, halis göçebe olan Fatih kavimlerin kahramanlarının ideal tipleri sanılmıştır. Rahmetli Togan Hoca'dan bu uzun alıntıyı iki nedenle yaptık. Birincisi, onun Yazıcıoğlu'nun naklettiği Kara Osman Bey'i Osmanlıların kurucusu olarak anladığını göstermek. İkincisi de, büyük tarihçimizin göçebelik vasfının Türklerin niteleyici özelliklerinden olduğunu söylediğini aktarabilmek için. Ancak hemen belirtmek zorundayız ki, Bartold'un Türkistan adlı kitabındaki ilgili bölüm yorumu konusunda hiçbir şekilde rahmetli Togan Hoca'ya katılmıyoruz ve yorumunun aşırı yorum olduğunu düşünüyoruz. Togan Hoca, Bartold'un kitabının İngilizcesine dayanarak bu iddiayı dile getiriyor. Ama sonradan Bartold'un adı geçen kitabı dilimize kazandırılmıştır. Bartold aynen şunları söylemektedir. 1990, sayfa 486. Aslında Çingiz Han'ın elimize geçmiş bitiklerin de ilk Osmanlıların Oğuz Han'a dayandırdıkları daim göçer ideler, oturak olmayalar, tevarihi Ali Selçuk kabilinden kesin emirler yoktur. Bununla beraber aynı arzuyu taşıdığından şüphe edilmez. Herhalde Çingiz Han'ın yasası 14. yüzyılda hala aynı manada değerlendiriliyordu. Açıklama notu bitti. Bugün bile değişik yörelerimizde göçebelik hayatının daha tercih edilir olduğunu anlatan dizeler vardır. Örneğin Bursa yöresinde konar göçer arasında "Ekme bağ bağlanırsın, ekme ekin eğlenirsin, çek deveyi güt koyunu, bir gün olur beylenirsin" sözü hala söylene gelmektedir. Şahin, 2006, sayfa 19. Ama teslim etmek gerekir ki Bilge Kağan'dan bu yana Türk yöneticilerinde hep içten içe yerleşikliğe geçme arzusu da gündemde olmuş, bunun için fırsat kollanmış, yerleşik yaşam Türkler için hep çekiciliğini korumuştur. Rox, 2006, sayfa 46. Şikari'nin anlattığı şu Karaman Beyliği öyküsü bunu çok iyi ortaya koymaktadır. Bir bahar Türkmenler ve Oğuzlar yaylağa çıktılar. Saadettin öldü, yerine Nurettin'i bey yaptılar. Türkmen Bey'i Hayrettin, Nurettin Bey'e, "A Nurettin Bey, şu göçebelikten usandık. Heraklius'un kalesini kafir ellerden alabilsek de yerleşsek" dedi. Oğuz beyleri bu sözleri onayladı. Aktaran Lindner, 2000, sayfa 163-164. Özellikle İslamlaşmadan sonra sürecin yönü yerleşikliğe ve kentlileşmeye doğru yönelmiş, göçebeleri yerleşik kılma, isyan etme siyaseti, bu topraklarda kurulan siyasal organizasyonların temel sorunu olmuştur. Ama Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında bile iskan politikaları sırasında göçebeliğin avantajlarından yararlanmak için belli bir kesimin toplum dinamizmi açısından sürekli göçebe kalmasının istendiği söylenmektedir. Ödekan, 2005, sayfa 370. Zaten Türk göçebeler de iskan siyasetlerine kolayca evet dememiş, baskılara boyun eğmemişlerdir. Birazdan daha ayrıntılı olarak ele alacağımız Türklerin Anadolu'daki acılar ve zaferlerle dolu öyküsü, bir yanıyla da yerleşiklik ve göçebelik arasındaki kendine özgü gerilimin öyküsüdür. Yurtlaştırdığımız bu topraklara büyük çoğunlukla, ki aramızda Orta Asya'da Türklerin kendine göre kentleşmiş bölgelerinden gelenler, ziraati bilen, bir zanaatı icra edebilenler de vardı. Baykara, 2003, sayfa 252. Köprülü, 1988, sayfa 50, Sümer, 1960. Göçebe, hayvancı, savaşçı bir topluluk olarak geldik. Henüz İslamlaşmıştık ama bir yandan da eski inançlarımız varlığını büyük ölçüde sürdürüyordu. Heterodoks bir inanç manzarası sergiliyorduk. Yöneticilerimiz sürecin yerleşik ve kentli bir toplumsal yapıya, sünni bir İslami inanç sistemine doğru işlemesinden yanaydılar. Modernleşmenin meydan okumasıyla baş edemeyince son olarak aynı zamanda modernleşmemizi de istediler. Sürecin yönü kentileşmeye, uygarlaşmaya, kendine özgü bir biçimde İslamlaşmaya ve modernleşmeye doğrudur. Ama sürece belli noktalarda dirençler de vardır. Bir topluluğun mekanla göçebelik tarzındaki ilişkisinin bir anda değişmemesinde, bunun yüzyıllara yayılacak bir süreç olacağında da şaşılacak bir durum bulunmamaktadır. Tüm araştırmalar Kızılırmak'ın doğusunda Türkmen, batısında Yörük denilen Sümer 1950 sayfa 510, konar göçer Türk boylarının İslamlaşma sürecinde hala eski Türk dini unsurlarını en çok canlı tutabilmiş Alevi Bektaşi topluluklarının bu değişim sürecine çok direnç gösterdiklerini ve Orta Asya köklerimize en benzeyen yanlarımızı bu toplulukların içerdiğini ortaya koymaktadır. Eröz 1977 sayfa 203, Ünlü 2006 sayfa 57-59. Konar göçer Türk boylarıyla ilgili açıklama notunu okuyorum. Anadolu Türk tarihinde kimlere Yörük, Türkmen ve hatta Oğuz dendiği hakkında Türk tarihçiler arasında ciddi bir tartışma vardır. Tartışmalara dalmadan bu kavramların anlamlarına ileride tekrar kısaca değineceğiz. Konumuzla ilgili olarak şimdilik yalnızca Yörük kelimesinin yürümekten geldiği üzerinde araştırmacılar arasında bir fikir birliği olduğunu bildirmek istiyoruz. Bu kavramların anlamlarıyla ilgili olarak için bakınız. Eröz 1991 sayfa 17-25, Göksu 2003, Gündüz 2007 sayfa 9-12, sayfa 32-36, İnalcık 1993, Şahin 2006 sayfa 61, Yazıcı 2008 sayfa 156-158. Açıklama notu bitti. Yani Yörük, Türkmen, Alevi Bektaşi oluşumlar, tarihsel sürekliliğimizin, değişime dirençli yanlarımızın timsalleri olarak görünmektedir. Anadolu'ya ilk geldiğimizde ne halde olduğumuza, hatta Orta Asya'da nasıl etnik özellikler gösterdiğimize bakmak için, gözümüzü geçmişin mirasını en yoğun biçimde taşıyan bu topluluklara çevirmek zorundayız. Ki zaten Türkleri araştırmak için tüm etnolojik, sosyal antropolojik, sosyal psikolojik, folklorik ve din sosyolojisi ile ilgili çalışmalar bu topluluklara dikkat kesilmiş durumdadır. Örneğin Avcı 2002, Çobanoğlu 2003, Doğan 2005, Fığlalı 1994, Göka 2006A, Kalafat 2004, Kaptan 2002, Kaya 2001, Ocak 2002, Onarlı 2001, Özer 2006, Özçelik 2003, Pala 1995, Sezgin 2002, Selçuk 2004, Taşkın 2006, Yalman 2000. Yörük, Türkmen, Alevi Bektaşi toplulukların hemen tüm iktidarların olanca değiştirme gayretlerine rağmen hala önemli ölçüde ayakta olmaları, ilksel, primordial, Türk inanç ve geleneklerinin yaşama tarzının gücünü, direncini göstermektedir. Bize göre değişime direnç yalnızca Yörük, Türkmen, Alevi Bektaşi topluluklarla sınırlı değildir. Direnç bu topluluklarda en yüksektir ama tüm Türk topluluklarında da şu veya bu oranda kendisini belli etmektedir. Biz tarihin değişim boyutuna direnen ve Türklerin topluluk halindeki davranışlarını yönlendiren özelliklerine Türk grup davranışı diyoruz. Bu kavramı beşeri bilimcilerin kültür kodu adını verdikleri olguyla hemen hemen aynı anlamda kullanıyoruz. Kültür koduyla ilgili açıklama notunu okuyorum. Kültür kodunu Orhan Türkdoğan 1983 sayfa 161. Tarihi köklerimizden itibaren günümüze gelinceye kadar bizi yöneten ve kalıcılığını sürdüren kültür ve zihniyet birikimi. Şerif Mardin 1982 sayfa 117-118. Tarih içinde genel bir davranış çizgisi savunmaya yarayan kültür unsurları. Mustafa Aksoy ise 2007 sayfa 158, eski kültür unsurlarından kaynaklanan, her zaman değişmeyle beraber tarihi temelden kopmadan, çeşitli kurumlar yoluyla belirgin bir şekilde var olan ve sosyal hayatımızı belirleyen sembolleşmiş kültür kalıpları olarak tanımlamaktadır. Bu tanımların bizim grup davranışı tanımımıza yakınlığı ortadadır. Biz yine de psikolojik unsuru içermesi ve bilimsel kullanıma uygunluğu nedeniyle grup davranışı kavramını tercih ediyoruz. Açıklama notu bitti. Evet, Türkler uzun bir göçebe geçmişe sahipler ama 1000 yıldır kentlileşme, İslamlaşma, 200 yıldır da modernleşme süreçlerini birlikte yaşıyorlar. Bu süreçlerin sonucunda Türk topluluklarının kahir ekseriyeti, göçebe hayvancı savaşçı niteliklerini hiç değilse görünüşte terk etmiş ya da kolektif bilinç dışına itmeyi başarmıştır. Direnç ve değişimle ilgili bu gerçekleri göz önünde bulundurarak genel bir değerlendirme yaptığımızda son tahlilde ulaştığımız sonuç şudur. Kentlileşme, İslamlaşma ve modernleşme süreçlerindeki tüm gelişmelere rağmen göçebelik ruh hali hala Türk grup psikolojisinin belirleyicilerinden birisidir. Yörük, Türkmen ve Alevi Bektaşi toplulukları gibi değişime en dirençli kesimlerin haricinde de tüm Türk topluluklarında göçebe ruh halinin belirgin etkisi görülmeye devam etmektedir. Göçebelik ruh halinin Türklerin davranışlarına rengini veren unsurlardan olduğu konusunda Balibe'de 2004 sayfa 26 tıpkı bizim gibi düşünmektedir. Elinizdeki kitapta işte bu düşüncelerimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve etnik olarak Türk olan kimselerin görünüşlerinde kentli ve modern unsurlar yoğun olarak bulunanlar da dahil olmak üzere, ruh hali ve grup davranışı açısından hala büyük ölçüde göçebelik özellikleri gösterdiklerini ortaya koymaya çalışacağız. Anadolu'da Türk yerleşiminin kısa hikayesi. Anadolu'yu yurtlaştırdığımız zamanlardan beri yerleşmeye, kentleşmeye, İslamlaşmaya, son olarak da modernleşmeye çabalıyoruz. Ama Türkiye'deki Cumhuriyet sonrası nüfus ve yerleşim hareketlerine bir bakmamız bile, göçebeliğin yerleşikliğe ve kentliliğe dönüşmesi açısından sürecin henüz tamamlanmadığını, kentli modern bir toplum olabilmemiz için toplumumuzun önünde daha uzun yıllar bulunduğunu görmemize yetecektir. Uzun zamanlar süren kendine özgü göçebelik çağlarımızın bakiyesi olarak getirdiğimiz ve halen de taşıdığımız göçebelik psikolojisinin toplumsal ve bireysel yaşantımızdaki etkilerini ele almadan önce, bu psikolojinin üzerinde yükseldiği maddi anatomiyi net olarak ortaya koyabilmek açısından, Anadolu'ya gelmelerinden itibaren Anadolu'nun Türkleşmesi süreci içinde, Türklerin ne ölçüde ve nasıl yerleşik hale geldiklerinin kısa bir hikayesini vermek uygun olacaktır. Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmalarının hikayesi bugüne kadar farklı yazarlarca farklı biçimlerde ele alınmıştır. Bizim şimdiki amacımızla bağlantılı ele alma biçimi ise yerleşiklik ve kentlileşme açısından olanıdır. Bu bölümde Türklerin Anadolu'da yerleşik hale gelme süreçleri daha çok tarihsel belgelere ve mimari değerlendirmelere, Yavuz 2006, dayalı araştırmalar esas alınarak incelenecektir. Amacımız daha ziyade göçebelik geçmişimizin ne kadar yakınımızda olduğunu, dolayısıyla bugün de sürdüğünü düşündüğümüz göçebe ruh halimizin ne kadar güçlü maddi zeminlere dayandığını göstermeye çalışmaktır. Konuyla ilgili açıklama notunu okuyorum. Şimdi sunacağımız Anadolu'da Türk yerleşiminin kısa hikayesi, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konudur. Ulaştığımız sonuçları değişik zamanlarda, Göka 2007, 2008A, sayfa 77-88, yayınlamış olmamıza rağmen çalışmayı sürdürdük, halen de sürdürüyoruz. Elinizdeki metin çalışmalarımızın ulaştığı son şekildir. Öncekilerden farkı, daha ayrıntılı olması ve zaten sağlam olan kaynakçasının daha da çeşitlenmesidir. Elbette biz meslekten tarihçi değiliz. Yaptığımız tarihçilerimizin çalışmalarını bir araya getirmekten ibarettir. Açıklama notu bitti. Türklerin niye Orta Asya'dan göç ettikleri bitmek bilmeyen bir tartışma konusudur. Aynı şekilde Anadolu'ya ilk ne zaman geldikleri, Anadolu'nun Türkleşme süreci ve bu sürecin başlangıcı da tartışmalıdır. İlter, 2005. Söylemez, 2007. Sayfa 1-4. Türklerin sözlü, şifahi bir kültüre sahip olmaları nedeniyle az sayıdaki yazılı kaynak bu sorulara sağlıklı bir cevap vermeyi güçleştirmektedir. Örneğin, Selçukluların erken dönemleri hakkında tarihçilerin tek yazılı kaynak olarak gösterdikleri Melikname'nin yazarının kim olduğu bilinmemekte, ancak Selçukluların en yaşlısı ve Selçuklu soyunu sopunu en iyi bilen İnanç Bey'in şifahi nakillerine göre eserin Alparslan adına kaleme alındığı belirtilmektedir. Ne var ki 16. yüzyıla kadar tarihçilerin Selçuklu tarihini yazarken referans gösterdikleri bu kaynak bugün elimizde bulunmamaktadır. Polat, 2004, sayfa 24. Anadolu Selçukluları hakkında bildiklerimizin belki çoğunluğunu Moğol devlet adamlarından Alaaddin Ata Malik Cüveyni'nin lakabı İbni Bibi olan Emir Nasreddin Yahya'ya olayları yazması emrini vermesine borçluyuz. Farsça yazdığı kitabını hazırlarken ilk döneme ilişkin kaynak bulamayan, Türkiye Selçuklu tarihinin ilk yazarı olan İbni Bibi de 1996, ancak 12. yüzyıl sonrası döneme ilişkin şifahi rivayetlere dayalı olan Selçukname'den yararlanabilmiştir. İlgili açıklama notunu okuyorum. Şüphesiz Selçuklu tarihi incelenirken yararlanılan tek kaynak bunlar değildir. Biz sadece göçebelikle yakından bağlantılı olan sözlü kültürü ve tarih yazıcılığında geriliğimizi ifade edebilmek için bunları söyledik. Selçuklu tarihi konusunda tarihçilerin yararlandığı yerli kaynaklar için bakınız Köprülü, 2006, sayfa 74-161. Açıklama notu bitti. Konumuza yeterince eğilebilmek amacıyla bu tartışmalara odaklanmaktan ziyade üzerinde mutabakat sağlanan hususları belirtip geçmek istiyoruz. Söz konusu tartışmalarda mutabakat sağlanan noktalar, Türklerin Orta Asya'da genel olarak göçebe hayvancı savaşçı, soy sopa göre örgütlenmiş topluluklar olarak yaşadıkları, kuraklık, nüfus artışı, iç çekişmeler ve son olarak Moğol saldırılarının başlaması gibi nedenlerle birbirlerini batıya doğru göçe zorladıkları ve Türk akıncılarının uzun zaman önce başlayan vurkaçlarının Anadolu'da il tutmaya başlamalarının hatta Anadolu içlerine kadar ulaşmalarının nihayet 1071'de Malazgirt Savaşı'ndan sonra meyvesini verdiği, bu tarihten itibaren Anadolu kapılarının Türklere açıldığı, sayıları tam olarak bilinmese de yaklaşık 150 yıllık zaman içinde yüz binlerce göçebe Türk'ün Anadolu'yu baştan başa doldurduğudur. Zaten 12. yüzyıldan başlayarak batılı yazarlar da Anadolu'ya Türkiye diyeceklerdir. İlgili açıklama notunu okuyorum. Anadolu toprakları hakkında Türkiye adı ilk defa 1190 tarihli Barbarossa Haçlı Seferi Vekainamesi'nde görülür. 13. yüzyılda Türkiye adı batılı müellifler arasında artık yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun en açık örneğine 13. yüzyılda İstanbul Latin İmparatorluğu tarihini yazan 4. Haçlı Seferi kumandanlarından Geoffroy de Villehardouin'in Conquête de Constantinople adındaki eserinde rastlıyoruz. Villehardouin şöyle söylüyor. Boğaziçi'nin öte yakasında Türkiye istikametindeki araziye hakim olan Theodor Lascaris, o sırada İmparator Henry ile mütareke halindeydi. Türkiye adı kaynaklarda Türkiye, Turçia ve Turkomania olarak geçmektedir. Doğu Anadolu'ya Turkomania, Türkmen ülkesi denmeye ise İtalyalı seyyah Marco Polo'dan itibaren 1271 başlanmıştır. Arap seyyah İbn Battuta gibi İspanyol seyyah Clavio da Doğu Anadolu'yu Türkmenlerin ülkesi olarak tarif etmektedir. İslam müelliflerinin de 15. yüzyıldan itibaren Doğu Anadolu'yu Türkmaniye olarak adlandırdıkları bilinmektedir. Örneğin Timur'un tarihçisi Şerefettin Yezdi'yi Anadolu'yu Türkmen ülkesi olarak niteler. Dede Korkut Oğuznamelerinde de Doğu Anadolu Oğuz eli elleri adıyla geçmektedir. 15. yüzyılda Anadolu'dan geçen Fransız seyyah Bertrandon de la Brocurie'nin burasını Turkmenia, Türkmen ülkesi diye tarif etmesi gibi Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Doğu Anadolu'ya gelen ve divanda bulunan Nasuhi Matriki'de Beyan-ı Menazili Seferi Irakeyni Sultan Süleyman adlı yazma eserinde bölgenin bir Türkmen yurdu olduğuna işaret etmektedir. Türkomanya adı sonraki yüzyıllarda Avrupa'daki bilimsel eserlere, özellikle coğrafya kitaplarına da geçmiş ve böylece Doğu Anadolu Avrupalılar için Türkmen ülkesi addedilmiştir. İlter, 2005. Açıklama notu bitti. Verimli vadileri, dağları, denize akan ırmaklarıyla Anadolu coğrafyası öylesine cazipti ki Bizanslılar bu topraklara yapılan göçebe akınlarını bir türlü engelleyemediler. Zaten Anadolu'da önemli bir nüfus yoğunluğu barındırmıyordu. Araştırmalar özellikle 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanılarak Anadolu'nun toponomisi üzerine yapılmış çalışmalar, bu göçler esnasında müstahkem kale hüviyetinde olan şehir ve kasabaların dışındaki kırsal kesimin alabildiğine boş olduğunu gösteriyor. Şahin, 2006, sayfa 58. Bunun haricinde Bizans ordusu yazları sefere çıksa bile sert, engebeli yazlık yaylaklardaki Türk göçebelere ulaşamıyordu. Öyle ki Bizanslılar göçebelerle aralarındaki bu sonu gelmez kaç göçten sorumlu tuttukları için durumu Selçuklulara karşı savaş nedeni saydılar. Selçuklu sultanının bile göçebeleri durduramayacağını bilmiyor, bu hareketliliğin onların doğasında bulunduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Anadolu yaylası, irtifa, iklim ve bitki örtüsü bakımından Yukarı Asya bozkırlarının bir devamıdır. Türklerin uzun göçlere elverişli Asya devesine sahip olması ve Anadolu yaylasının uygun ortamı sayesinde Türkmen çobanının Bizans köylüsünün yerini alması adeta kaçınılmazdı. Brodel, 1989, sayfa 48-49. Kahen, 1994, sayfa 51. Grosse, 1999, sayfa 60.